Ayrım 11.
Eğer pancar da bereketli olur, iyi fiyatla satılırsa gelecek yıl bolluğa kavuşurlardı. Bunun dışında karısında beklemediği birçok vasıfla karşılaştı. Bu vasıflar beklediklerinden daha iyiydi. Çok uğraşmasına rağmen heyecanlı, sevgi sahneleri az yaşanıyordu. Fakat bunun yerine hayatı heyecanlı, sevimli ve çekici hale getiren bir şey vardı. Bunun nasıl olduğunu kendi de bilmiyordu ama böyle bir şey vardı işte. Bunun sebebi de Liza'nın düşüncesiydi. O kocasının dünyanın en asil ve temiz insanı olduğuna inanıyordu. Bunun için de diğer tüm insanlar ona hizmet etmek ve onun hoşuna gidecek şekilde çalışmak zorundaydılar. Fakat başkalarını buna zorlayamayacağını biliyordu ve onların yerine kendisi öyle davranma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda bütün ruhunu kocasına adadı. Onun hoşlandığı şeyleri anlamaya ve ne kadar zor olursa olsun onları yapmaya çalışıyordu. Ayrıca seven bir kadının en önemli vasfını da taşıyordu. Sevgisi kocasını anlamak için bir içgüdüye dönüşmüştü. Yevgeniye öyle geliyordu ki karısı ruhunu ve duygularını kendinden daha iyi anlıyor ve ona göre davranıyordu. Hiçbir isteğini reddetmiyordu. Sıkıntılarını gideriyor, neşesini kat kat artırıyordu. Sadece istek ve duygularını değil, düşüncelerini de anlıyordu. Karısı kendinden fabrika, köy işlerine, şahıslara değer biçmeyi öğrenmişti. Sadece kendini dinlemekle yetinmiyor, ona öğütler verebiliyordu. İnsanlara ya da başka şeylere hep Yevgeni'nin gözleriyle bakıyordu. Annesini sevmesine karşın hayatlarına karışmasını istemiyordu. Yevgeni bundan rahatsız olduğu an hemen onun tarafını tutardı. Bazen annesine karşı o kadar ileri giderdi ki Yevgeni müdahale etmek zorunda kalırdı. Çok ince zevkli, düşünceli bir kadındı. Sessiz sedasız iş görürdü. Her işinde temizlik, düzen ve güzellik vardı. Kocasının yaşam şartlarını hemen anlayıp hep onun isteklerini yerine getirmeye çalışırdı. Bunu başarırdı da. Evde tek eksik çocuktu. Onun için hala ümitleri vardı. Kışın Petersburg'a gittiklerinde görüştükleri doktor Liza'nın sağlıklı olduğunu, çocuk doğurabileceğini söylemişti. En sonunda da bu gerçekleşti ve Liza o yıl sonunda hamile kaldı. Mutluluklarına zarar vermemekle beraber sıkıntı yaratan tek olay vardı artık hayatlarında, o da Liza'nın kıskançlığıydı. Liza bunu gizlemeye çalıştı ama çok da acı çekti. Ona göre Yevgeni'nin hiçbir kadını sevmeye hakkı yoktu çünkü hiçbir kadın ona layık değildi. Başka kadınların da onu sevmeye hakları olamazdı. 8. Hayatları gayet güzeldi. Yevgeni her gün erkenden kalkıp işe giderdi, fabrikaya ve tarlaya uğrardı. Saat 10'da eve döner, annesi, amcası ve Liza ile birlikte taraçada kahvaltı ederdi. Ateşli tartışmaların yaşandığı kahvaltıdan sonra tekrar yemekte buluşmak üzere ayrılırlardı. Saat 2'ye doğru öğle yemeğini yiyip atla ya da yaya gezintiye çıkarlardı. Akşam yazıhaneden dönünce çay içerlerdi. Yevgeni bazen yüksek bir sesle bir şeyler okur, karısı da onu dinlerken işlerini yapardı. Bazen de müzik dinlerlerdi. Misafirleri geldiğinde oturup çene çalarlardı. Yevgeni iş için bir yere gidecek olsa karısına bir mektup bırakır, cevabını da alırdı. Bazen Liza işe onunla beraber giderdi. O zaman Yevgeni için vakit daha hoş geçerdi. Misafirleri geldiğinde Liza'nın ne kadar tertipli olduğunu, vaziyeti ne kadar iyi idare ettiğini görür, hayretler içinde kalırdı. Misafirlerin karısının gençliğini ve sevimliliğini beğenmesi de onu gururlandırırdı. Sevgisi bir kat daha artardı. Liza'nın gebeliği iyi gidiyordu. Biraz korkarak çocuklarını nasıl yetiştireceklerini tasarlıyorlardı birlikte. Yetiştirme metotlarını Yevgeni seçiyordu. Liza ise sadece bunları onaylıyordu. Bir sürü tıp kitabı okuyan Yevgeni çocuğunu bilimsel metotlarla yetiştirmek istiyordu. Liza da kendi hazırlıklarını yapıyor, kalınlı inceli kundaklar dikiyor, beşik hazırlıyordu. Böyle böyle evliliklerinin ikinci yılına adım attılar. 9. Günlerden Arafe'ydi. Bir gün sonra hamsin yoğurtusu vardı. Liza 5 aylık hamileydi ve sağlığı yerindeydi. Neşeli neşeli sağa sola koşturuyordu. Ona göz kulak olmak bahanesiyle eve yerleşen annesi Varvara ile kaynanası Maria hiç anlaşamıyorlar. Sürekli birbirlerine laf atıyorlardı. Bu durum Liza'yı biraz rahatsız ediyordu. Yevgeni'nin ise işleri başından aşkındı. Zamanının çoğunu pancar hekimiyle geçiriyordu. Liza Paskalya'dan beri genel temizlik yapmamıştı. Arife günü olduğu için temizliğe karar verdi. Bunun için de hizmetçilere yardımcı olsun diye iki gündelikçi kadın çağırdı. Döşemeleri, pencereleri silerler, mobilyaların tozunu alırlar, örtülerini değiştirirler, halıları silerler diye iş taksimi yaptı. Kadınlar erkenden geldiler. Leğenleri doldurup işe başladılar. Bu kadınlardan biri Stepanida idi. Çocuğu hala memedeydi. Buraya ilişkiye girdiği bir çiftlik katibinden rica ederek gelmişti. Evin yeni hanımını yakından görmek istiyordu. Stepanida yine kocasız yaşıyor, onunla bununla gönül eğlendiriyordu. Şimdi de hayatında genç bir katip vardı. Çiftliğin beyni aklına bile getirmiyordu. Onun artık karısı var, hanımını ve tertipli evini görmek güzel sadece diyordu. Yevgeni en son çocuğuyla birlikteyken yolda rastlamıştı ona. Bir daha da görmemişti. Stepanida çocuklu olduğu için işe gidemiyor, Yevgeni ise köye pek inmiyordu. O gün Yevgeni saat 5'te kalkmıştı. Tarlaya fosforlu gübre dökecekti. Evden çıkarken kadınlar henüz temizliğe başlamamışlardı. Karnı acıktığı için eve geri döndüğünde neşeli ve halinden memnundu. Bahçe kapısından inip atını bahçıvana verdi. Bir yandan kamçısını atlara vuruyor, bir yandan da bir şeyler mırıldanıyordu. Fosforlu gübre kurtaracak. Nasıl kurtaracağını kendi de bilmiyordu ama kurtaracaktı. Kadınlar çayırda halı silkeliyorlardı. Mobilyalar dışarı çıkarılmıştı. Kendi kendine fosforlu gübre kurtaracak. Vay vay. Liza amma da temizlik yaptırıyor ha. Tam bir ev kadını. Ev kadını. Ev kadını diyor. Karısını beyaz sabahlığı içinde hayal ediyordu. Karısı onu her zamanki gibi karşılayacak. Yüzü sevinçle parlayacaktı. Sürekli konuşuyordu kendiyle. Evet, ayakkabılarımı değiştirmeliyim. Fosforlu gübre kurtaracak. Yani ayakkabılarım gübre kokuyor. Bizimki hamile. Neden hamile? Küçük irtem yev büyüyor. Evet evet, fosforlu gübre kurtaracak. Bir an düşündüklerine kendi de güldü ve odasının kapısını itti. Fakat kapı kendiliğinden açılıvermişti. Karşısında yalın ayak, kolları sıvalı, eli kovalı bir kadın duruyordu. Kadına yol vermek için yana çekildi Yevgeni. Kadın da kayan başörtüsünü düzelterek aynı şekilde kenara çekildi. Yevgeni, geç haydi geç, ben girmeyeceğim, eğer siz diye söze başladı ama devam edemedi. Onu tanımıştı. Kadın o bildiği ateşli gözlerle gülümsüyordu ona. Eteğini düzeltti ve dışarı çıktı. Yevgeni onu gördüğüne memnun olmamıştı. Kaşları çatıldı. Bir sinekten sakınıyormuş gibi irkildi. Bu ne budalalık, bu ne biçim iş, nasıl olur canım dedi kendi kendine. Bu karşılaşma hoşuna gitmemişti. Fakat yine de kadının çıplak ayaklarına, beyaz baldırlarını ortaya çıkaracak şekilde yukarıya kaldırılmış kırmızı eteğine, gömleğinin kıvrımlarına, omuzlarına, ellerine bakmaktan kendini alamadı. Çevik ve dinç bir yürüyüşle sallanan vücuduna takılmıştı gözleri. Onu görmemek için başını önüne eğdi. Yine kendi kendine söylendi. Niçin bakıyorum? Evet, içeri girip ayakkabılarımı değiştirmeliyim. Odasına girmek için geri döndü. Fakat henüz 5 adım atmamıştı ki bilinmez bir sebeple dönüp ona baktı. Kadın köşeyi dönmek üzereydi. Tam o sırada kadın da ona bakmak için başını çevirdi. Yevgeni'nin içinden bir ses haykırdı o an. Aman ne yapıyorsun? Sanacaktır, sanmıştır bile. Islak odasına girdi. Oradaki ihtiyar kadın hala odayı yıkıyordu. Yevgeni ayaklarının ucuna basa basa pis suların üstünden geçti. Ayakkabılarının bulunduğu duvara yöneldi. Ayakkabılarını alıp tekrar çıkmak istediğinde ihtiyar kadın ondan önce çıktı. Yine içinden bir ses, dikkat, çıktı. Şimdi Stepanida yalnız başına gelecek. Hay Allah, neler düşünüyorum dedi. Ayakkabılarını eline alıp sofaya çıktı ve orada giyinip temizlendi. Sonra da annesiyle kaynanasının olduğu odaya gitti. Liza da zaten onu bekliyordu. Bir başka kapıdan hemen taraçaya geldi. Yevgeni düşüncelere dalmıştı. Aman Allah'ım, beni namuslu, temiz, kusursuz sanan karım bir bilseydi. Liza her zamanki gibi kendisini neşeli karşıladı fakat zayıf, solgun, rengi uçmuş görünüyordu. 10. Kahvaltıda çok defa olduğu gibi yine kadınlara özgü ipe sapa gelmez gevezelikler yapıldı. Bu konuşmaların mantıklı bir yanı yoktu ama bir şeye bağlanıyordu herhalde. Çünkü ardı arkası kesilmiyordu. İki ihtiyar anne durup dinlenmeden birbirlerine laf dokunduruyorlardı. Liza ise durumu kurnazca kurtarmaya çalışıyordu. Kocasına, odayı sen gelmeden silmediklerine üzüldüm. Oysa her şeyi çok iyi düzenlemek istiyordum. Ben gittikten sonra uyudun mu? Evet, iyi uyudum. Annesi Varvara atıldı hemen. Pencereleri güneşe karşı olan bir evde, bu boğucu sıcakta hamile bir kadın nasıl iyi olabilir ki? Ne tente var ne panjur. Bizim evde tente vardı. Maria konuşmasını kesip, iyi de burası saat 10'dan sonra gölge olur dedi. Varvara biraz önce söylediğinin tersini söylediğini fark etmeden, onun için burası nemli ya, sıtmalı. Benim doktorum daima hasta bilinmeden hastalık bilinmez der. O iyi bilir. Doktorlukta üstüne yoktur. Biz ona boşu boşuna mı 100 ruble veriyoruz? Rahmetli kocam doktorlara inanmazdı ama benim için hiçbir şeyi de esirgemezdi dedi. Bir erkek karısından bir şey esirgemez. Hele karısının ve çocuğunun kaderi kendisine bağlı olursa hiç. Evet ama parası olursa kadın kocasına minnet etmez. İyi kadın kocasına boyun eğer. Fakat Liza hastalıktan sonra çok zayıf düştü. Hayır anneciğim, yanılıyorsun. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Size kaynamış krema verdiler mi? Yok sağ ol, ben kaynamamışını da yiyebilirim. Maria kendini haklı göstermek ister gibi, ben teklif etmiştim ama istemedi dedi. Hayır, bugün istemiyorum işte dedikten sonra bu sıkıcı konuşmayı kesip meydanı Varvara'ya bırakmak lütfunda bulunarak Yevgeni'ye nasıl, fosforlu gübreyi saçtınız mı diye sordu. Liza krema getirmek için gidiyordu. Annesi, hayır hayır istemiyorum. Maria, yavaş Liza yavaş, böyle hızlı yürümen sakıncalı. Varvara iğnelemeye değer bir şey olmadığı halde sanki iğneliyormuş gibi, hiç de fena değil, iç rahatsa dedi. Liza kremayı getirdi. Yevgeni hem kahvesini içiyor hem de suratını asmış onları dinliyordu. O bu çekişmelere alışmıştı ama bugün bu mantıksız sözler onu kızdırmıştı. Biraz önceki hislerini tahlil etmek istiyordu ama bu konuşmalar buna engel oluyordu. Varvara kahvaltısını bitirir bitirmez keyifsiz bir şekilde dışarı çıktı. Liza, Maria ve Yevgeni yalnız kaldılar. Konuşma sadece güzel bir şekil almıştı. Liza sevgiden gelen bir sezişle Yevgeni'nin bir şeye üzüldüğünü anladı. Kötü bir şey olup olmadığını sordu. Yevgeni böyle bir soru beklemiyordu. Güçlükle bir şey olmadığını söyledi fakat bu cevap Liza'yı daha çok düşündürdü. Bir şeyin onu çok üzdüğünü adı gibi biliyordu. Acaba neydi? 11. Kahvaltıdan sonra herkes dağıldı. Yevgeni de çalışma odasına çekildi. Fakat ne okuyabildi ne de mektup yazabildi. Sadece oturup üst üste sigara içti ve düşündü. Evlendikten sonra bu kötü duygudan kurtulduğunu sanıyordu. Böyle birdenbire karşısına çıkması onu şaşırtmış, üzmüştü. Uzun zamandan beri karısından başka hiçbir kadına karşı bu çeşit bir ilgi hissetmemişti. Çok defa bu işlerden kurtulduğuna sevinmişti. Halbuki şu ufak olay kurtulmadığını gösteriyordu. Stepanida'yı arzulayıp böyle duyguları tekrar yaşamayı tasarlamamıştı. Bunu düşünmek bile istemiyordu. Onu üzen bu duygunun hala içinde yaşamasıydı. Buna karşı direnmek zorunda oluşuydu. Fakat bu duyguyu yeneceğinden şüphe etmiyordu. Elinde cevap vermesi gereken bir mektup ve kaleme alınması gereken bir yazı vardı. Hemen masa başına geçip işe başladı. Bitirdikten sonra deminki kaygılarını tümden unutmuş gibi ahıra gitmek için dışarı çıktı. Fakat terslik bu ya, belki de mahsus kapıya çıkar çıkmaz kırmızı etekli başörtüsünü gördü. Stepanida salına salına yolun öteki yanındaki arkadaşının yanına gidiyordu. Gayet neşeli bir hali vardı. Yevgeni o an o yakıcı öğle sıcağını, ısırgan otlarını, bekçi kulübesinin arkasını, akça ağaçlarını, onun gülümseyen yüzünü, yaprakları ısırıp çiğneyişini hatırladı. Hayır, bu böyle devam edemez diye düşündü. Kadınlar gözden kayboluncaya kadar bekledi ve sonra yazıhaneye gitti. Yemek zamanıydı. Kahya'yı orada bulacağını umuyordu, yanılmıştı. Kahya yeni uyanmıştı ve kendisine bir şeyler anlatan sığır çobanını dinliyordu, gerinip esniyordu. Yevgeni, Vasili diye seslendi. Buyurun efendim, bir emriniz mi var? Sizinle konuşmam lazım. Tabii efendim, buyurun. Siz işinizi bitirin de. Vasili sığır çobanına dönerek, getiremez misin dedi. Vallahi çok ağır diye cevap verince Yevgeni, ne var diye sordu. İnek tarlada doğurmuş. Peki atı koşun, Nikola'ya haber ver, atı arabaya koysun. Sığır çobanı çıktı, sonra da Yevgeni kızara bozara söze başladı. Beni dinle Vasili. Bekarken bazı günahlar işledim. Bunları belki sen de duymuşsundur. Birden Vasili'nin gözlerinin içi güldü, beyin haline acımış gibiydi. Stepanida'dan mı bahsediyorsunuz diye sordu. Evet evet, şunu bilmenizi istiyorum. O bir daha bizim eve gündelikçi olarak gelmeyecek, anlıyor musunuz? Sinirime dokunuyor. Galiba onu Katip Vanya getirdi efendim. Öyleyse ona söyleyin dedi ve utancını gizlemek için lafı değiştirdi. Geri kalan fosforlu gübreyi dökelim mi? Ben şimdi oraya gidiyordum zaten. Böylece mesele burada kapandı. Bir yıldır onu görmemişti. Bundan sonra da görmek niyetinde değildi. Emri ona ulaştığında kendisini istemediğini anlayacaktı Stepanida. Bütün zorluğuna rağmen Vasili ile konuştuğuna seviniyordu. Fakat dünyada duraksama ve utanç kadar kötü bir şey yoktu. İşlediği günahı hatırlayarak ürperdi. 12. Yevgeni, Vasili ile konuşurken sıkılganlığını yenmek için harcadığı gücü hatırladıkça rahatlıyordu. Artık her şey halledilmişti. Liza onun sakinleştiğini, her zamankinden daha neşeli olduğunu fark ediyordu. Herhalde bu gevezelikler onu üzdü. Onun gibi içli ve asili bir adamı bu kinayeli sözler incitmiş olmalı diye düşünüyordu kendi kendine. Ertesi gün Hamsin bayramıydı, hava güzeldi. Köylü kadınlar adet olduğu üzere çelenk yapmak için ormana gittiler. Giderken de beyin evinin önünde durup şarkı türkü söylediler ve oyun oynadılar. Maria ile Varvara süslü elbiseleri ve şemsiyeleriyle dışarı çıkıp oynayanları seyrettiler. Yevgeni'nin şişman şehvetine düşkün amcası da sırtında bir Çin ceketi onlarla beraber çıktı. Ortada renk renk elbiseleriyle genç kadınlar, kızlar halka olmuşlardı. Onların etrafında da güneşten kopup onun etrafında dolaşan gezegenler gibi parlak basmalı küçük kızlar vardı. Bir halkada mavi siyah mintanlı, kırmızı kasketli, çekirdek çitleyen delikanlılar vardı. Oyunu uzaktan izleyenler bile onların etrafında dönüyordu. İki kaynana oyun oynayanlara doğru yaklaştılar. Liza arkalarında yürüyordu. Dirseklerini ve kollarını açıkta bırakan geniş yenli mavi bir elbise giymişti. Başında da aynı renkten kurdelalar vardı. Yevgeni dışarı çıkmayı düşünüyordu fakat gizlenmek de güçtü. Sigara içerek kapının önüne geldi. Köy delikanlılarıyla selamlaştı ve birisiyle konuşmaya daldı. O sırada kadınlar olanca sesleriyle bağırıyor, alkış tutuyor, parmak şıklatıyorlardı. Yevgeni bu gürültü arasında karısının kendisini çağırdığını duymadı. Bir çocuk yanına yaklaşıp karısının kendisini çağırdığını haber verdi. Liza onu oyunu beraberken izlemek, kadınlardan birini göstermek için çağırmıştı. Bu kadın Stepanida idi. Sarı cepkeni, kısa kollu bluzu ve ipek örtüsü vardı. Dinç kırmızı yanaklıydı. Neşeyle oynuyordu. Hem de ne güzel. Fakat Yevgeni adeta hiçbir şeyi seçemiyordu. Gözlüğünü çıkarıp taktıktan sonra evet, evet diyebildi. Kendi kendine galiba ondan kurtulamayacağım diyordu. Cazibesinden korktuğu için Stepanida'ya bakamıyordu bile. Bu yüzden de onun üstündeki en küçük şey bile gözünde büyüyor, çok güzel bir hal alıyordu. Nezaket icabı biraz bekledi. Varvara Stepanida'yı yapmacık bir şekerim edasıyla yanına çağırmıştı. Yevgeni bunu görünce uzaklaştı, eve girdi. Onu görmemek için uzaklaşmıştı ama henüz birinci kata vardığında kendini pencere kenarında buldu. Varvara ile konuşması boyunca izledi Stepani dayı ve adeta mest oldu. Kimseye görünmeden aşağıya indi, yavaşça balkona geçti, bir sigara yaktı ve geziniyormuş gibi bahçeye çıktı. Sonra da Stepanida'nın gittiği tarafa doğru yöneldi. Daha birkaç adım atmadan gördü sarı cepkeni, kırmızı başörtüsünü. Yanında başka bir kadın vardı. Acaba nereye gidiyorlar diye düşündü. Birden büyük bir şehvetle ateşlendi. Sanki bir el kalbini tutup sıkıvermişti. Farkında olmadan etrafına bakınıp peşine düştü. Ansızın arkasında birinin çağırmasıyla irkildi. Yevgeni, Yevgeni, bir dakika sizinle konuşabilir miyim? Yevgeni, gelenin kuyucu Samohin olduğunu görünce kendine geldi. Hemen geri dönüp ona yaklaştı. Hem onunla konuşuyor hem de çaktırmadan kadınları gözlüyordu. Onların kuyuya gitmek için ya da o bahaneyle aşağıya indiklerini, orada biraz durduktan sonra da oyun oynayan kadınların yanına döndüklerini gördü. 13. Yevgeni, Samohin'le konuşmayı bitirir bitirmez eve döndü. Bir cinayet işlemiş kadar bitkindi. Çünkü Stepanida durumu sezmiş, onun kendisini yeniden görmek istediğini anlamıştı. Yanındaki Anna adlı kadın da galiba bu işi biliyordu. Bunlardan daha da önemlisi, kendini yenilmiş görüyordu. İradesi dışında bir kuvvetin hükmü altına girmiş ve ona bağlanmıştı. Belki bugün bir tesadüf eseri kurtulmuştu ama ya yarın, öbür gün, o zaman mahvolurdu işte. Bu başka türlü açıklanamazdı. Bir köylü kadını yüzünden kendisini seven genç karısını aldatacaktı. Görmeyen kalmayacak, rezil olacaktı. Bu bir mahvoluştu işte. Buna sürüklenirse yaşaması da imkansızlaşacaktı. Böyle devam edemezdi. Buna bir çare bulması gerekiyordu. Kendi kendine emirler veriyordu. Aman Allah'ım, böyle mahvolup gidemem, bir şeyler yapmalıyım. Yok mu bunun çaresi? Evet, bir şeyler yapmalıyım. Onu düşünmemeliyim, düşünmemeliyim. Bu emirleri veriyor ama gözlerinin önüne Stepanida'nın canlanmasını engel olamıyordu. Çok zaman önce okuduğu bir evliya hikayesini hatırladı. Bir gün bir evliya bir kadını tedavi ediyormuş. Onun cazibesine kendisini kaptırmamak için de bir elini ateşe sokup parmaklarını yakmış. Bu hikayede olduğu gibi mahvolmaktansa parmaklarımı yakmaya razıyım dedi kendi kendine. Odada biri olup olmadığına baktıktan sonra eline bir kibrit alıp parmaklarını ateşe tuttu. Sonra da kendisiyle alay etti. Haydi bakalım, şimdi düşün onu. Canı yandı, islenmiş parmağını geri çekti, kibriti fırlatıp attı ve güldü kendisine. Bu ne budalalık, asıl yapmam gereken bu değil. Onu görmemek için bir çare bulmalıyım. Ya o buradan gitmeli ya da onu göndermeliyim. Evet, uzaklaşmalı buradan. Şehre taşınmaları için kocasına para verebilirim. Fakat herkes bunu öğrenir. O zaman dedikodu olur. İyi de bu tehlikeden daha iyi. Evet, böyle yapmalıyım. Böyle düşünmesine rağmen hayali hep gözünün önündeydi. Sonra birdenbire sordu kendisine. Acaba nereye gidiyordu? Stepanida kendisini pencereden görünce yanındaki o kadınla salına salına bahçeye gelmişti. Bu düşüncenin etkisiyle sebebini bilmeyerek yazıhaneye gitti. Vasili şık bir ceket giymiş, saçlarını jölelemiş, karısı ve misafirleriyle birlikte oturmuş çay içiyordu. Yevgeni, Vasili, senle biraz konuşabilir miyim dedi. Tabii efendim, zaten çayı bitirmiştik, buyurun. Siz benimle gelseniz daha iyi olacak. Vasili gayet neşeli. Hemen geliyorum, kasketimi alayım. Tanya, semaveri kapat. Yevgeni, Vasili'nin biraz sarhoş olduğunu fark etmişti. Fakat böylesi daha iyiydi. Onu daha iyi anlayabilirdi. Vasili, ben yine o kadından bahsedeceğim. İyi de ben emri verdim. Bir daha onu gündelikçi almayacaklar. Hayır hayır, bundan bahsetmiyorum. Size söylemek istediğim başka bir şey var. Onu bütün ailesiyle birlikte buradan uzaklaştırmamız mümkün mü? Nereye gönderelim onları? Yevgeni, Kahya'nın bundan memnun olmadığını, alaylı alaylı cevap verdiğini fark etti. Ben onları uzaklaştırmak için onlara para ya da Koltovsko'ya toprak vermeyi düşünmüştüm. İyi ama nasıl uzaklaştırabiliriz? Kendi memleketlerini nasıl bırakırlar? Hem buna ne gerek var? Onun size ne zararı olacak? Ah Vasili, anlamıyorsun. Karım öğrenirse çok üzülür. O nereden duyacak? Bu üzüntüyle yaşayamam. Çok zor vallahi. Anlamıyorum niçin bu kadar telaşlanıyorsunuz. Eskiyi hatırlayanın gözü kör olsun. Allah önünde günahkar olmayan çar önünde hiç değildir. Hayır, ben uzaklaştırmak niyetindeyim. Siz kocasıyla konuşamaz mısınız? Bunda konuşacak ne var? Aman Yevgeni, nedir bu böyle? Her şey olup bitmiş, her şey unutulmuş. Size kim ne diyebilir? Sizi herkes sever sayar. Her neyse, siz yine de bir konuşun. Peki, konuşurum. Bundan bir sonuç çıkmayacağını bildiği halde bu konuşma Yevgeni'yi rahatlatmıştı. Kendi telaşı yüzünden olayı büyüttüğünü anlıyordu. Onunla buluşmaya gitmemişti. Bu da zaten imkansızdı. Sadece bahçede gezinmişti. Stepani da oraya tesadüfen gelmişti. 14. Aynı bayram günü Yevgeni yemekten sonra Liza'ya yoncayı göstermek istedi. Onu alıp çayıra götürüyordu. Liza yolda bir hendekten atlarken ayağı takılıp düşüverdi. Hafifçe yana kayarak ah diye bağırdı. Kocası onun yüzünden korku ve acıyı okumuştu. Tutup kaldırmak istedi ama Liza onu eliyle itti. Hafif bir gülümsemeyle suçlu suçlu süzdü kocasını. Sonra da istemez Yevgeni, biraz bekle, şimdi kalkarım. Sadece ayağım burkuldu. Varvara hemen söze karıştı. Her zaman söylerim, insan bu haliyle hendekten atlar mı? Merak etme anne, bir şey olmadı, şimdi kalkarım. Sonra da kocasının yardımıyla kalktı. Fakat o anda yüzü sapsarı oluverdi, korktuğu belliydi. Kendimi kötü hissediyorum deyip annesine bir şeyler fısıldadı. Varvara, aman Allah'ım, başımıza neler geldi. Ben size gitmeyin dememiş miydim? Bekleyin, adam göndereyim. Sakın yürümesin, taşınması lazım. Yevgeni sol eliyle Liza'yı kucaklayarak, korkmazsan seni götüreyim Liza, sarıl boynuma. Hah, işte böyle, sarıl. Eğilip sağ eliyle de bacaklarından tutarak kaldırdı. Yüzündeki acı ama mutlu ifade hiçbir zaman gözünün önünden gitmedi. Liza gülümseyerek, sana ağır geliyor olmalıyım sevgilim. Bak, annem koşuyor, söyle de dursun dedi ve uzanıp onu öptü. Anlaşılan annesinin kocasının kendisini nasıl taşıdığını görmesini istiyordu. Yevgeni Varvara'ya acele etmemesini, Liza'yı taşıyabileceğini bağırarak söyledi. Varvara durdu ve onları öyle görünce daha çok bağırmaya başladı. Ne yapıyorsun sen, onu düşüreceksin, öldürmek mi istiyorsun onu? Sende hiç vicdan yok mu? Onu çok rahat taşıyorum. İstemiyorum, kızımı öldürmeni görmek istemiyorum. Koşa koşa dönemeci saptı. Liza gülümseyerek, üzülme bu da geçer dedi. Geçen seferki gibi kötü suçlanmasa bari. Hayır hayır, bunu söylemek istemedim. Korkacak bir şey yok. Ben annem için söyledim bu sözü. Yoruldun sen, istersen biraz dinlen. Ağır olmasına rağmen Yevgeni karısını eve büyük bir gururla taşıdı. Varvara'nın yardım için gönderdiği kadınlara da vermedi. Ta yatak odasına kadar götürüp yatağına yatırdı. Liza, hayır sen git, biz Annuşka ile işi yoluna koyarız dedi ve Yevgeni'nin elini öptü. Maria kendi dairesinden koşa koşa oraya gelmişti. Liza'yı soyup yatağına yatırdılar. Yevgeni elinde bir kitapla salonda bekliyordu. Varvara asık suratıyla suçlayıcı bir ifadeyle geçti yanından. Öyle ki bir an Yevgeni korkuya kapıldı, ona ne oldu diye sordu. Ne mi oldu? Ne olacak istediğin oldu. Onu hendekten atlatırken ne düşündüysen o oldu. Varvara, bu kadar da fazla artık. Amacınız insanlara eziyet etmekse, hayatlarını zehirlemekse, bu size acı vermiyor mu? Artık şimdi geç. Varvara muzaffer bir eda ile başını kaldırıp çıktı. Liza'nın düşüşü gerçekten tehlikeliydi. Ayağı fena halde burkulmuştu. Yine çocuğunu düşürebilirdi. Yapılacak hiçbir şey yoktu. Sadece kımıldamadan yatması gerekiyordu. Yevgeni doktora haber verdi. Azizim, Nikolov Semyonich, bize çok iyilik yaptınız. Ümit ederim ki şimdi de karıma yardım edersiniz. diye bir mektup yazdıktan sonra at ve araba hazırlatmak için ahıra gitti. At çok olmadığı için hemencecik hazırlanamazdı. Hesaplı davranmak gerekiyordu. Her şeyi kendi eliyle hazırlayıp arabacıyı yolladıktan sonra eve döndü. Saat 10 olmuştu. Karısı yatıyor, durumunun iyi olduğunu, hiçbir yerinin acımadığını söylüyordu. Yanındaki lamba gözlerine ışık vurmaması için nota defteriyle örtülmüştü. Varvara da onun altına oturmuş battaniye örüyordu. Halinden öyle anlaşılıyordu ki tüm bu olanlardan sonra barışmak imkansızdı. Elinden geleni yaptığını anlatmaya çalışan bir hali vardı Varvara'nın. Yevgeni bunu görüyor ama görmemezlikten geliyordu. Neşeli, tasasız bir eda ile atları nasıl topladığını anlatıyordu. Kavuşka adlı atın okun soluna bağlanınca nasıl mükemmel yürüdüğünden bahsediyordu. Varvara gözlüğünün altından örgüsüne bakarak lambaya yaklaşıp ''Tabii, yardım için at lazım oldu mu siz onları gezdirmekle uğraşırsınız. Bu gidişle doktoru da hendeye yuvarlayacaktır.'' Ama onu bir şeye bindirip getirmek lazımdı. Ben en iyisini yaptım. Ben bilirim sizin atlarınızı. Beni kaç kere ta kapıdan içeri soktular. Bu onun eski bir uydurmasıydı. Yevgeni bunu söylemek tedbirsizliğinde bulundu. Ben her zaman söyledim. Prense de söylemiştim. Dünyada en güç şey içi dışı bir olmayan insanlarla yaşamaktır. Ben her şeye katlanırım ama buna asla. Yevgeni cevap verdi. Burada üzülen biri varsa o da benim. Halbuki siz? Evet, belli oluyor. Nasıl? Bir şey yok, ilmekleri sayıyordum. Yevgeni bu sırada yatağın kenarında oturuyordu. Liza ona baktı, battaniye üzerindeki nemli eliyle onun elini sıktı. Bakışı adeta ne olur benim hatırım için katlan. O bizim sevgimize engel olamaz diyordu. Yevgeni fısıltıyla... Kavga edecek değilim dedi, uzanıp Liza'nın nemli elini öptü, o an kapanan gözlerini öptü. Acaba yine tekrarlanacak mı dersin? Kendini nasıl hissediyorsun? Liza karnına bakarak, yanılmaktan korkuyorum ama bunun yaşadığını ve yaşayacağını hissediyorum dedi. Ah ne korkunç bir şey, düşüncesi bile korkunç. Liza'nın bütün ısrarlarına rağmen Yevgeni gitmedi. Her an onun hizmetine hazır, bütün gece gözünü kırpmadan başını bekledi. Liza geceyi iyi geçirdi. Eğer doktor gelmemiş olsaydı yataktan sapasağlam kalkardı. Doktor öğleye doğru geldi. Tekrarlanan vakaların tehlikeli olabileceğini söyledi. Buna rağmen ortada bir belirti yoktu, fakat aksi içinde bir belirti yoktu. Bu yüzden iki ihtimalde göz önünde tutulmalıydı. Yatması lazımdı. İlaç vermeyi sevmediğini ama her ihtimale karşı şu ilaçları alın demeyi ihmal etmedi. Doktor bu kadarla da kalmadı. Varvara'ya kadın anatomisi hakkında konferans verdi. Varvara azametle başını sallıyordu. Doktor her zamanki gibi emeğinin karşılığını avucuna alarak gitti. Hasta bir hafta daha yatakta kaldı. 15. Yevgeni vaktinin büyük kısmını karısının yatağı başında ona hizmet ederek, onunla konuşarak, ona kitap okuyarak geçirdi. Ona en zor gelen şey Varvara'nın hücumlarını sineye çekmek zorunda kalmasıydı. Fakat buna katlandı. Hatta bunlardan şaka konusu bile çıkardı. Yevgeni'nin hep evde oturması mümkün değildi. Bir yandan karısı başında beklemekten hasta olacağını düşündüğü için onu uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir yandan da çiftlikte mutlaka kendisinin yapması gereken işleri çıkarıyordu. Hem artık evde oturamaz olmuştu. Ormanda, bahçede, harmanda, her yerde Stepanida'nın hayalini görüyordu. Onu nadiren unutuyordu, fakat bu durumu çok tehlikeli görmüyor, zamanla yenebileceğini düşünüyordu. Asıl korkulacak taraf aylardır görmediği Stepanida'ya şimdi sık sık rastlamasıydı. Kadın onun ilişkiyi yenilemek istediğini sezip belki de bilerek karşısına çıkıyordu, fakat ikisi de birbirine tek kelime söylememişlerdi. Bunun için doğrudan doğruya buluşma yerine gitmiyor, şurada burada karşılaşmaya çalışıyorlardı. En çok karşılaştıkları yer ormandı. Kadınlar oraya inekleri için çuvalla ot toplamaya gelirlerdi. Yevgeni de bunu biliyor ve her gün oraya gitmemek için kararlar alıyordu. Fakat bir türlü kendini gitmekten alıkoyamıyordu. Bir ses, bir çıtırtı duyar duymaz Stepanida mı diye çalıların arasına gizlenerek bakıyordu. Niçin böyle yaptığını kendisi de bilmiyordu. Stepani da tek başına bile olsa ona yaklaşmamalı, ondan kaçmalı diye düşündüğü halde onu görmemezlikten gelemiyordu. Bir defasında onunla karşılaştı. Stepanida'nın sırtında ağır ot çuvalı diğer kadınlarla beraber ormandan çıkıyordu. Biraz önce gelseydi onunla ormanda karşılaşabilecekti. Artık Stepanida diğer kadınları bırakıp onun için geri dönemezdi. Bu imkansızlığı biliyordu ama yine de diğer kadınların dikkatini çekmek pahasına çalıların arkasında durup onlara baktı. Tabidir ki Stepanida geri dönmedi fakat Yevgeni epey bekledi. Onu hayalinde görülmedik bir güzellikle canlandırdı. Bu sadece bu kez değil, birkaç defa daha olmuştu. Gittikçe de artan bir hal aldı. Stepanida hiçbir zaman ona bu kadar çekici görünmemişti. Hem yalnız çekiciliğiyle kalmıyor, aynı zamanda onu esir alıyordu. Yevgeni iradesini kaybettiğini, neredeyse çıldıracağını hissediyordu. Kendine karşı aldığı sert tavrı değiştirmemişti. Çünkü kötü arzuları ve bunların meydana getirdiği hareketler ortadaydı. Çok iyi biliyordu ki eğer Stepanida'ya karanlık bir yerde rastlayıp ona bir defa dokunmuş olsa duygularına yenilmekten kendisini asla kurtaramayacaktı. Yine biliyordu ki kendini kurtaran tek şey Stepanida'nın öbür insanlardan ve kendinden utanmasıydı. Bu utanma duygusu bir gizem katıyordu ona. Karanlık bir yerde öyle bir temas ki utanma duygusu hayvani bir şehvet içinde eriyip kaybolsun. Yevgeni bir alçak, bir cani olduğunu biliyor, ruhunun bütün kuvvetiyle kendinden iğreniyordu. Kendini hor görüyordu, yenilmeyi kabul etmediği için kendi kendinden tiksiniyordu. Her gün kendine yardım etmesi için Allah'a yalvarıyordu. Her gün Stepanida'ya bakmayacağına, onu unutacağına yemin ediyordu. Her gün başına bela kesilen şeytandan kurtulmak için çareler buluyor, bunları uygulamaya çalışıyordu. Fakat ne yapsa boşunaydı. Birinci çare sürekli çalışmaktı. İkincisi ağır beden işleriyle oruç. Üçüncüsü de ihanetinin ortaya çıkmasıyla karısının ve kaynanasının yüzüne vuracakları utancı göz önüne getirmek. Bu çareleri kullanmaya başladığında şeytanı yendiğini sanıyordu. Ne var ki öyle olunca eski buluşma saatleri gelip çatınca onu ot toplarken gördüğü anları hatırlayınca her şeyi unutuyor ve ormanın yolunu tutuyordu. Böyle azap ve üzüntü içinde 5 gün geçti. Bu günler içinde Stepanida'yı hep uzaktan gördü. Bir kere olsun onunla buluşmadı. 16. Bu arada Liza yavaş yavaş iyileşip yataktan kalktı. Kocasında gördüğü değişikliğe de bir mana veremiyor, şaşırıyordu. Varvara bir müddet için evden ayrıldı. Evde sadece amcası ve annesi vardı. Haziran fırtınaları dinmiş, bardaktan boşanırcasına 2 gün yağmur yağmıştı. Bu sırada Yevgeni yarı deli bir vaziyetteydi. Yağmur herkese işini bıraktırmıştı. Su ve çamur yüzünden gübre bile taşınmıyordu. Halk evlere kapanmıştı. Hayvanların ne yapacaklarını şaşıran çobanlar nihayet onları evlere getirebilmişlerdi. Otlaklarda karma karışık, başıboş dolaşan inek ve koyunlar komşu çiftliklere dağılmışlardı. Başlarına birer yazma almış yalın ayak kadınlar çamurlara bata çıka dağılan inekleri bulmak için koşuyorlardı. Bütün yollar küçük dereciklerle kaplanmış, her yer suya kanmıştı. Köpürmüş su birikintilerine durmadan su akıyordu. Yevgeni her zamankinden daha çok sıkılarak evde karısıyla oturuyordu. Liza ona birkaç defa niçin somurttuğunu sordu. O da sinirlenip bir şey olmadığını söyledi. Liza da artık sormaktan vazgeçti ama buna Yevgeni gücenmişti. Kahvaltı sonrası salonda oturuyorlardı. Amcası belki de 100. kez yüksek sosyete hakkında kendi uydurduğu fıkraları anlatıyordu. Liza yün örüyor, iç çekiyor, havadan, belindeki ağrıdan şikayet ediyordu. Amca ona yatmasını tavsiye etti. Kendisi de şarap istedi. Yevgeni içeride sıkıntıdan bayılıyordu. Ona her şey boş ve can sıkıcı geliyordu. Sigara içiyor ve kitap okuyordu ama bir şey anlamıyordu. Dün gelen rendeleri görmek düşüncesiyle yerinden kalktı. Şemsiyeni alsaydın, hayır istemez, yağmurluğum var. Zaten fabrikaya kazanların yanına kadar gideceğim. Çizmelerini ve yağmurluğunu giyip fabrikaya gitti. Henüz 20 adım gitmemişti ki ucu kıvrılıp bele sokulmuş eteği ve beyaz baldırlarıyla Stepanida'yı gördü. Başındaki şalı tutarak yürüyordu. Yevgeni onu ilk anda tanımamıştı. Başkası sanarak "Ne arıyorsun burada?" diyiverdi. Tanıdığında iş işten geçmişti, olan olmuştu. Stepanida durup gülümsedi ve sanki her gün konuştuğu biriymiş gibi "Dana'yı arıyorum, bu havada nereye?" diyerek uzun uzun baktı Yevgeni'ye. "Kulübeye gel." Yevgeni bu sözü öyle bir söylemişti ki kendisi bile ne söylediğinin farkına varamadı. Ağzından kaçıvermişti. Sanki o değil de başka biri söylemişti. Stepanida şalın kenarını ısırıp göz kırptı ve kendi yoluna bahçedeki kulübeye doğru ilerledi. Yevgeni leylakların arkasından yolunu değiştirerek kulübeye gitmeye karar verdi. Tam o sırada birisi arkasından seslendi. "Efendim, hanımefendi bir dakika için sizi çağırıyorlar." Seslenen hizmetçi Misha idi. Yevgeni Allah'ın onu ikinci defa kurtardığını düşünerek geri döndü. Eve girdiğinde karısı ona hasta bir kadına ilaç götürmek için söz verdiğini hatırlattı, almasını rica etti. İlacın hazırlanması 5 dakika sürdü. Onu alır almaz dışarı çıktı, evden görebilirler diye gözden kaybolduktan sonra yolunu değiştirdi ve kulübeye doğru yöneldi. Hayalinde ateşli gözlerle kulübenin ortasında kendine gülümseyen Stepanida'yı canlandırıyordu. Oraya vardığında kadının kulübede olmadığını gördü. Ortada geldiğini anlayabileceği bir iz de yoktu. Belki biraz önceki sözleri duymamış ya da anlamamıştı. Onun için gelmemişti. O sözleri onu duyurmaktan korkarmış gibi yavaş yavaş söylemişti çünkü. Belki de gelmek istememişti. Kendi kendine "Niçin hemen bana koşup geleceğini düşünüyorum ki? Onun kocası var. Fakat alçaklık bende. Evde güzel bir karım olduğu halde başkasının peşinden koşuyorum." diye düşünüyordu. Otla örtülü dama akan kulübede oturmuştu. Ah, şimdi burada olsaydın ne iyi olurdu. Bu yağmurda burada yalnız olacaktık. Ah, onu bir defa kucaklasaydım. O zaman gam yemezdim. Fakat bir dakika. Eğer buraya gelmişse izlerinden belli olur dedikten sonra kulübeye gelen patikaya baktı. Orada taze, biraz kaymış, çıplak ayak izleri vardı. Buraya gelmiş demek ki. Kararımı verdim artık. Onu nerede görürsem göreyim doğruca yanına gideceğim. İsterse gündüz olsun dedi. Kulübede uzun süre bekledi ve sonra bitkin bir şekilde dışarı çıktı. İlacı götürüp verdi, oradan da eve döndü. Odasına çekilip yemek zamanına kadar yattı. Liza yemekten önce geldi, üzüntüsünün sebebini sordu. Sebebin doğum için Moskova'ya gitmek zorunda olduğunu sanıyordu. Eğer sebep buysa Moskova'ya gitmeyeceğini, burada kalacağını anlattı uzun uzun. Karısının böyle düşünmesi, sevgisi uğruna korkulacak anormal bir doğumda kendisini feda edebileceği düşüncesi haz vericiydi. Evde her şey o kadar iyi ve temizdi ki, halbuki kendi ruhu iğrençti. Yevgeni zaaflarından tiksiniyordu. Bu ilişkiyi bitirmek için onca karar vermişti, fakat yarın yine aynı duruma düşecekti. Bu da kendisine büsbütün acı verdi. Odasında bir aşağı bir yukarı dolaşarak "Yok, imkansız artık, bunun çaresi olmalı, aman Allah'ım ne yapmalıyım?" diye söylendi. Birisi ecnebi usulü kapıyı çaldı. Amcası olduğunu anlamıştı. "Giriniz," dedi. Amcası sanki karısının elçisi olarak gelmişti. "Biliyor musun, sende gerçekten bir değişiklik var. Buna çok üzülüyor Liza. Bana öyle geliyor ki başladığın bu işleri yarı yolda bırakmak istemiyorsun. Fakat ne yapalım, size gitmenizi tavsiye ederim. İkiniz için de aynı olur bu. Bana kalırsa Kırım'a gidin. Hem iklim hem de doktorlar iyi. Tam da üzüm zamanı." Yevgeni birdenbire, "Amca, siz sır saklayabilir misiniz? Benim için korkunç, utandırıcı bir sır var hayatımda," dedi. "Ayol, benden şüphen mi var? Bana yardım edebilir misiniz? Beni kurtarabilir misiniz?" Yevgeni amcasına hiçbir zaman saygı duymazdı. Fakat sırrını ona açarak Rezil olmak, alçalmak, kendisini berbat hissetmek onu rahatlatacaktı. Çünkü kendini alçak ve suçlu sayıyor, cezalandırmak istiyordu. Amcası ortada yüz kızartıcı bir suç olduğuna ve bu sırrın kendisine anlatılacağına sevinmişti. Kendinden fayda umulduğunu düşünerek söyle oğlum, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin dedi. İlk önce rezil, alçak, namussuz olduğumu söyleyeyim. Amma da yaptın ha. Evet, bir alçağım. Liza'yı, onu başka bir kadınla aldatmak istediğimde onun varlığını ve temizliğini düşünmeliyim. İstiyorsun da ne demek? Onu gerçekten aldattın mı? Aldatmış sayılabilirim. Çünkü bu bana bağlı değildi. Ben buna hazırdım. Başkaları engel oldu. Ya şimdi, şimdi bile neler yapardım biliyor musun? Fakat anlat bana. İşte anlatıyorum ya, bekarken burada bir köylü kadınla ilişkiye girmek sersemliğinde bulundum. Onunla ormanda, tarlada buluştum. Güzel miydi bari? Yevgeni bu soru karşısında yüzünü ekşitti. Fakat birinin yardımına öylesine ihtiyacı vardı ki duymamış gibi davrandı, devam etti konuşmasına.